Akşam toplantısı bitince Kitty annesine Levin ile konuşmasını anlattı. Levin'e pek çok acımasına rağmen kendisine evlenme teklifinde bulunduğu düşüncesi onu sevindiriyordu. Gerektiği gibi davrandığından bir kuşkusu yoktu. Ama yine de yatağında uzun süre uyuyamadı. Bir izlenim kafasından bir türlü çıkmıyordu. Bu babasının anlattıklarını dinlerken durduğu biçimde çatık kaşlı ve bu kaşların altından iyilik dolu gözlerle kederli, üzgün bir kendisine, bir Vronski'ye bakan Levin'in yüzüydü. Ona öylesine acıyordu ki gözleri dolu dolu oldu. Ama hemen onunla değiştirdiği adamı düşündü. Bu erkekçe kararlı yüzü, bu soylu durgunluğu, her şeyde herkese gösteren iyilik dolu davranışları çok canlı olarak gözler önüne getirdi. Sevdiği adamın kendisine olan sevgisini hatırladı. Ruhunu yine bir sevinç dalgası kapladı. Mutlu bir gülümseyişle başını yastığa bıraktı. Kendi kendine "Yazık, çok yazık ama elden ne gelir? Benim hiçbir suçum yok." diye söylendi. Ama içinden gelen bir ses başka şeyler söylüyordu. Acaba kendini Levin'e sevdirmiş olmasına mı, yoksa onu reddedişine mi pişmanlık duyuyordu? Bunu bilmiyordu. Ama mutluluğu şüphelerle zehirlenmişti. Uyuyuncaya kadar kendi kendine "Allah'ım sen bana acı. Allah'ım sen bana acı. Allah'ım sen bana acı." diye söylendi. Bu sırada aşağıda prensin küçük çalışma odasında ana baba arasında en sevdikleri kızları yüzünden sık sık tekrarlanan sahnelerden biri geçiyordu. Prens kollarını sallayarak ve hemen Kürk Röpteşambarı'nın önünü kapayarak bağırıyordu. "Bu ne demek? Bu şu demektir ki sizde gurur, asalet yoktur. Bu adice, bu aptalca koca aramak yollarınızla kızı mahvediyorsunuz demektir." Prenses hemen hemen ağlayarak "Allah rızası için insaf et prens," dedi. "Ben ne yaptım?" Prenses kızıyla yaptığı konuşmadan sonra mutlu ve sevinçli bir halde, adeti olduğu üzere kocasına iyi geceler dileğinde bulunmak üzere prensin odasına gelmişti. Gerçi ona Levin'in evlenme teklifinden ve Kitty'nin bu teklifi reddedişinden söz etmeye niyetli değildi. Ona sadece Vronski ile olan duruma bitmiş gözüyle bakılabileceğini, Vronski'nin annesi gelir gelmez bu işin kesin bir karara bağlanacağını çıtlatmıştı. İşte bu sırada bu sözler üzerine prens birdenbire parlamış ve bağıra bağıra ağır sözler söylemeye başlamıştı. "Ne mi yaptınız? Birincisi, bir takım kurnazlıklara başvurarak isteklileri evimize çağırıyorsunuz. Şimdi bütün Moskova hem de haklı olarak bundan söz edecek. Bir suare veriyorsunuz. Yalnız seçilmiş isteklileri değil, herkesi çağırın efendim. Bütün şu muhallebi çocuklarını," prens Moskova gençlerine böyle bir ad takmıştı, "çağırın. Bir piyanist tutun, varsın dans etsinler. Ama bu akşamki gibi buluşmalar tertip etmeyin. Bunları görmekten iğreniyorum. Nihayet meramınıza erdiniz. Kızcağızının aklını çeldiniz. Levin bin defa daha iyi. Şu Petersburg züppesi olacak adama gelince hepsi bir kalıptan çıkmış gibi birbirine benziyor. Hepsi alçak. Hiç olmazsa safkan bir prens olsaydı bari. Benim kızımın kimseye ihtiyacı yok." "Peki ben ne yapmışım?" Prens öfkeyle bağırdı. "Şunu yapmışsın ki." Prenses kocasının sözünü kesti. "Seni dinleyecek olursam kızımızı hiçbir zaman evlendiremeyeceğimizi biliyorum. O halde köye gidelim. Bence gitmek daha iyidir." "Dur ama, sanki ben adamın yüzüne mi gülüyorum? Hiç de yüzüne güldüğüm yok. Genç adam, üstelik çok iyi. Aşık olmuş. Kız da sanırım." "Evet, size öyle geliyor. Ya kız ona gerçekten aşık olursa? Oysa ben ne kadar evlenmeyi düşünüyorsam o da o kadar düşünüyor. Ah, bari gözlerim görmese. Ah spiritizma. Ah Nis şehri. Ah balo." Prens karısını taklit ettiğini tasavvur ederek her kelimede reverans yapıyordu. Katya'nın kafası bu düşüncelere saplanırsa işte o zaman kızcağızın mutsuzluğunu hazırlamış oluruz. "Niçin öyle sanıyorsun?" "Sanmıyorum, biliyorum. Bunun için bizim gözlerimiz var ama kadınlarda bu yok işte. Bir yanda Levin gibi ciddi niyetleri olan bir adam var. Öte yanda da eğlenmekten başka bir şey düşünmeyen bu soytarı gibi bir züppe var. Ne diyeyim, bir defa kafana saplanmış. Hatırlayacaksın ama Daşenka'da olduğu gibi iş işten geçmiş olacak. Mutsuz Dolly'yi hatırlayan prenses kocasının lafını keserek "Pekala, pekala, artık konuşmayalım," dedi. "Çok iyi, öyleyse iyi geceler." Karı koca birbirlerini kutsayarak öpüştüler. Ama her biri kafasında kendi düşüncesi olduğu halde ayrıldılar. Prenses bu gecenin Kitty'nin alın yazısını çizdiğine ve Vronski'nin niyetlerinden şüphe edilmeyeceğine ilkin kesin olarak inanmıştı. Ama kocasının sözleri onu şaşırttı. Odasına dönünce geleceğin bilinmezliği karşısında kapıldığı dehşetle tıpkı Kitty gibi içinden "Allah'ım bana acı, Allah'ım bana acı" diye birkaç sefer tekrarladı. Vronski aile hayatını hiç tanımamıştı. Annesi gençliğinde parlak bir sosyete kadınıydı. Evliliği sırasında, hele evliliğinden sonra bütün sosyetenin bildiği birçok gönül maceraları geçirdi. Vronski babasını hemen hemen hatırlamıyordu. Öğrenimini soyluların okuduğu askeri bir okulda yaptı. Okuldan çok genç, parlak bir subay olarak çıkınca hemen Petersburg'un zengin askeri çevresine karıştı. Gerçi seyrek olarak Petersburg sosyetesine giriyordu. Bütün gönül maceraları sosyete dışındaydı. Petersburg'un parlak ve kaba hayatından sonra ilk defa Moskova'da kendisine aşık olan sevimli, saf bir sosyete kızıyla yakınlık kurmanın güzelliğini tattı. Kitty ile ilişkisinde herhangi kötü bir şey olabileceği aklına bile gelmiyordu. Balolarda daha çok onunla dans ediyor, evlerine girip çıkıyordu. Onunla sosyete hayatında konuşulması alışılmış olan saçma sapan konulardan söz ediyor ama elinde olmayarak bu saçma sapan sözlere kız için özel bir anlam katıyordu. Ona başkalarının yanında söylenemeyecek hiçbir şey söylememekle beraber genç kızın gittikçe kendisine bağlandığını hissediyor. Bunu hissettikçe de bundan bir tat duyuyor ve kıza olan duyguları gittikçe inceliyordu. Vronski, Kitty'ye olan davranışının belli bir adı olduğunu, buna evlenme niyeti olmadan genç kızları baştan çıkarma denildiğini, bu baştan çıkarmanın kendisi gibi parlak gençler arasında alışkanlık haline gelen kötü davranışlardan biri sayıldığını bilmiyordu. Bu tat kaynağını ilk defa kendisi bulduğunu sanıyor ve bu buluşunun tadını çıkarıyordu. O gece Kitty'nin anası ile babasının neler konuştuğunu işte bilseydi, kızın ailesinin görüşlerini paylaşarak Kitty ile evlenmezse onun mutsuz olacağını öğrenebilseydi, buna çok şaşar ve inanmazdı. Kendisine böyle büyük, tatlı bir zevk veren şeyin özellikle kıza fena gelebileceğine inanamazdı. Onunla evlenmek zorunda olduğuna ise bundan da az inanabilirdi. Evlenme onun için hiçbir zaman mümkün görünmemişti. Aile hayatını sevmemekle kalmıyor, ailede özellikle kocada, içinde yaşadığı bekarlar dünyasının ortaklaşa görüşüne göre yabancı düşman ve hepsinden çok gülünç bir şeyler tasavvur ediyordu. Vronski, Kitty'nin anası ile babasının neler konuştuğunu bilmemekle beraber bu gece Şterbaskilerden çıkarken kendisiyle Kitty arasındaki o manevi gizli bağın bu akşam öylesine güçlendiğini hissetti ki bir şeyler yapmak gerekecekti. Ama ne yapabilirdi? Ne yapması gerekiyordu? İşte bunu kestiremiyordu. Her zaman olduğu gibi Şterbaskilerden biraz da bütün gece sigara içmemiş olmasından ileri gelen hoş bir tazelik ve temizlik duygusuyla dönerken işin en güzel yanı diye düşünüyordu. Ne onun ne de benim tarafımdan hiçbir şey söylenmediği halde bakışmalarla ve edalarla yapılan bu dilsiz konuşmamızda birbirimizi öylesine iyi anlıyorduk ki bu kez her zamandan daha açık olarak sevdiğini söyledi. Hem de ne kadar sevimli, sade ve güvenli olarak. Ben kendim de kendimi daha iyi, daha temiz buluyorum. Benim de bir kalbim olduğunu, birçok iyi yanların bulunduğunu hissediyorum. Bu sevimli aşık gözler, hele Pek çok dediği zaman. Peki ne olacak? Hiçbir şey. Benim hoşuma gidiyor, onun da hoşuna gidiyor. Ve bu gecesini nasıl geçireceğini düşünmeye başladı. Gidebileceği yerleri hayalinde canlandırdı. Acaba kulübe mi gitsem? Orada Ignatov ile şampanya içip bir parti bezik mi oynasam? Yok, gitmeyeceğim. İyisi mi Château de Flore'a gider, orada Oblonski'yi bulurum. Biraz şarkı, biraz kankan. Hayır, bıktım. Siçerbaskiler'de kendim de daha iyi olduğumdan özellikle onları seviyorum. İyisi mi eve gideyim? Doğruca Dusso Oteli'ndeki odasına gitti. Akşam yemeği getirtti. Sonra soyunup yatağına girdi. Başını yastığa koyar koymaz da derin bir uykuya daldı. Ertesi gün Vronski sabahın 11'inde annesini karşılamak üzere Petersburg Demiryolu Garı'na gitti. Orada büyük merdivenlerde karşısına ilk çıkan insan aynı trenle gelmekte olan kız kardeşini bekleyen Oblonski oldu. Oblonski, "Oo, ekselans!" diye bağırdı. "Kimi karşılamaya geldin?" Vronski, Oblonski ile karşılaşan herkes gibi gülümseyerek "Annemi" diye cevap verdi. Ve elini sıkarak onunla birlikte merdivenleri çıktı. Bugün Petersburg'dan gelmesi gerekiyor. Ben ise seni saat 2'ye kadar bekledim. Siçerbaskilerden nereye gittin? Vronski, eve diye cevap verdi. Ne yalan söyleyeyim, Siçerbaskilerden sonra kendimi öylesine iyi hissettim ki başka bir yere gitmeyi canım istemedi. Stefan Arkadievich Oblonski bir gün önce Levin'e söylediği mısraları aynen tekrarladı. Ben oynak, Yavuz atları bazı belirtilerinden, sevdalı gençleri de gözlerinden anlarım. Vronski bunu inkar etmeyen bir eda ile gülümsedi ama hemen konuşmayı değiştirdi. "Sen kimi karşılıyorsun?" diye sordu. Oblonski, "Ben mi?" dedi. "Güzel bir kadını karşılamaya geldim." "Bak sen." "Kız kardeşim Anna'yı." Vronski, "Ya demek Karenina'yı," dedi. "Herhalde onu tanırsın." Vronski, Karenina adı altında belli belirsiz, kendini beğenmiş ve sıkıcı bir şeyi gözü önüne getirerek dalgın dalgın cevap verdi. "Galiba tanıyorum. Ya da hayır, doğrusu pek hatırlamıyorum. Ama Alexey Alexandrovich'i, benim ünlü eniştemi, herhalde tanıyorsundur. Onu bütün dünya tanır." Vronski, "Yani şöhretini duydum. Yüzce de tanırım," dedi. "Akıllı, bilgili, tanrısal bir şey olduğunu da biliyorum. Ama bilirsin ki bu benim yetkim dışında." Stefan Arkadyevich Oblonski, "Evet, çok harikulade bir insandır. Gerçi biraz tutucudur ama sevimli, iyi bir adamdır," dedi. Vronski gülümseyerek, "E varsın öyle olsun," diye söylendi. Sonra giriş kapısında durmakta olan annesinin uzun boylu ihtiyar uşağını göstererek, "Oo, sen burada mısın?" dedi. "Gir içeri." Herkesin Stefan Arkadyevich'le ortaklaşa bulduğu sevimlilikten başka, hayalinde kendisini Kitty ile birleştirmesinden ötürü Vronski bu son zamanlarda ona ayrıca bir bağlılık da duymaktaydı. Gülümseyerek koluna girdi. "Nasıl? Pazara ünlü ses sanatçısı şerefine bir akşam yemeği düzenleyelim mi?" Stefan Arkadyevich, "Mutlaka," dedi. "Ben katılacakları yazarım." "Ha bak, dün akşam dostum Levin'le tanıştın mı?" "Tanıştım ama nedense çabuk bitti." Oblonski sözüne devam ederek, "Çok iyi bir çocuk, doğru değil mi?" dedi. Vronski, "Bilmem neden bütün Moskovalılarda bir katılık var," dedi. Sonra şakacı bir eda ile ekledi. "Ama tabii konuştuğum bir yana, burunlarından kıl aldırmıyorlar. Hemen kızı veriyorlar. Sanki hep bir şeyler hissettirmek istiyorlar." Stefan Arkadyevich neşeli neşeli gülerek, "Böyle bir şey var, gerçekten de var," dedi. Bronski bir memura başvurarak, "Tren yakında mı geliyor?" diye sordu. Memur, "Son istasyondan hareket etti," cevabını verdi. Garda gittikçe artmakta olan hazırlıklar, hamalların konuşması, jandarmaların, memurların görünmesi, karşılayıcıların çoğalması, her şey, her şey trenin yaklaşmakta olduğunu gösteriyordu. Gocuklar giymiş, Yumuşak keçe çizmeli asker işçilerin, kıvrılan demir yolunun rayları üzerinden geçişleri donmuş sislerin arasından görünüyordu. Uzaktan lokomotifin düdük sesi ve raylar üzerinde yaklaşmakta olan ağır bir cismin gürültüsü duyuldu. Levin'in Kitty üzerine olan niyetlerini Vronski'ye anlatmayı çok isteyen Stepan Arkadyevich, "Hayır, hayır," dedi. "Sen benim Levin'i yanlış değerlendirmişsin. Levin çok sinirli bir adamdır. Ara sıra tatsızlaşır. Orası doğru. Ama bazen de çok sevimli olur. Dürüst, doğrucu bir yaratılışı, altın gibi bir yüreği vardır. Ama dün ortada özel bir takım sebepler vardı." Stepan Arkadyevich, dün dostuna karşı duyduğu candan sempatiyi büsbütün unutarak şimdi de, ama bu sefer yalnız Vronski'ye karşı aynı sempatiyi duyarak manalı bir gülüşle sözlerine devam etti. "Evet, dün ortada onu ya çok mutlu ya da büsbütün mutsuz kılabilecek sebepler vardı." Vronski durdu ve düpedüz sordu. "Yani ne demek istiyorsun? Yoksa o dün evlenme teklifinde mi bulundu?" "Stefan Arkadyevich, olabilir," dedi. "Dün akşam böyle bir şey sezer gibi oldum. Evet, erken gittiğine, üstelik keyfi de yerinde olmadığına göre böyle olacak. O kadar uzun zamandan beri aşık ki ona acıyorum." Vronski, "Bak sen," dedi, doğrularak yine yürümeye başladı. "Ama bana öyle geliyor ki Kitty daha parlak bir evlenme umabilir. Bununla birlikte ben Levin'i tanımıyorum," diye ekledi. "Güç bir durum. Zaten bundan ötürüdür ki erkeklerin çoğu Clara'larla ilgilenmeyi tercih ediyor. Oradaki başarısızlık sadece paranızın yetersizliğini, ama buradaki başarısızlık terazideki değerinizin yetersizliğini gösterir. Neyse, işte tren de geliyor." Gerçekten de lokomotif uzaktan düdüğünü öttürüyordu. Birkaç dakika sonra peron sarsıldı. Soğuktan ağırlaşıp aşağıya yayılan buharla soluyarak ve orta tekerleği döndüren pistonu ölçülü bir hareketle ağır ağır inip çıkarak lokomotif geçti. Yüzü gözü sarılı, her yanı kıra ile örtülü uyuşmuş maskinist garı selamlıyordu. Tenderin arkasından peronu daha da güçlü sarsarak ciyak ciyak bağıran bir köpekle ağır ağır bagaj vagonu geçti. En sonunda durmadan önce sarsılan yolcu vagonları göründü. Alımlı bir kondüktör yürürken düdük çalarak vagondan atladı. Onun arkasından da sabırsız yolcular. Etrafını sert bakışlarla süzerek dimdik yürüyen bir muhafız subayı, elinde çantası neşeyle gülümseyen aceleci bir küçük tüccar, heybesini omuzlamış bir köylü. Birer birer inmeye başladılar. Oblonski'nin yanında duran Vronski, vagonları, inenleri seyre dalmış, annesini unutmuştu. Şimdi Kitty üzerine öğrendiği şeyler onu hem heyecanlandırmış hem de sevindirmişti. Elinde olmayarak göğsü kabarıyor, gözleri parlıyordu. Kendini üstün gelmiş bir adam olarak görüyordu. Genççe bir kondüktör Vronski'ye yaklaşarak, "Kontes Vronska'ya, bu bölümdeler efendim," dedi. Kondüktörün sözleri onu uyandırmış, annesini ve biraz sonra onunla olacak görüşmeyi hatırlamaya kendisini zorlamıştı. Yaratılıştan annesine saygısı yoktu. Bunu kendi kendine bile itiraf etmemekle beraber annesine sevgisi de yoktu. Ne var ki içinde yaşadığı çevre ve gördüğü eğitim yüzünden annesine yüksek bir saygı ve bağlılık göstermekten başka türlü davranabileceğini aklına bile getiremiyordu. İçinden annesine olan saygı ve sevgisi azaldıkça dış görünüşünde ona olan bağlılık ve saygısı da artmaktaydı.